ikinci bölümün, birinci Yuhanna mektubu ikinci bölümün 12. ayeti, 13. ayeti ve 14. ayeti. Bu üç ayet, kısa üç ayet üzerinde durup oradaki içeriği açığa çıkarmaya çalıştım, anlamınıza yardımcı olmaya çalıştım değerli kardeşler. Dediğim gibi devam edemedik, dolayısıyla bitiremedik. Ama ben bugün devam ederken önce hatırlamanız açısından biraz böyle hatırlatacağım size. Nerede kaldık o son konuşmanın çok kısa bir özetini yapmak istiyorum. Sonra da kaldığım yerden devam etmek istiyorum kardeşler. Evet, şimdi 3 ayetlik bu kısa parçada 12, 1. Yuhanna mektubu 2. bölüm, 12, 13 ve 14 ayetler, 3 ayetlik bu kısa parçada karşımıza dikilen gerçek neydi değerli kardeşler? Ne önümüze konuyordu? Biraz ayetlere baktığınız zaman ne düşünebilirsiniz? İmanlı, Rab'de olmasına karşın ve bu dünyada yaşıyor olmasına karşın, cennette değil dünyada yaşıyor olmasına karşın, nasıl dünyasal zevklere, dünyasal gerçeklere ya da dünyasallıktan uzak, sırtını dönmüş olarak hayatını sürdürebilir? Nasıl dünyaya sırtını çevirip başarılı bir şekilde hayatını sürdürebilir gerçeğini bu ilk üç ayette bize açıklıyordu değerli kardeşler. Ve bu ayetlere baktığımız zaman Yuhanna üç kişiden söz ediyor ki bu konuşmayı yaparken konuşmaya bir başlık verdim. İmanlının üç evresi diye. Yani üç aşaması. Bakıyoruz ki yavrularım diyor. Değil mi? Çocuklarım. Yani çocuklardan bahsediyor. Değil mi? Babalardan bahsediyor. Ve bir de gençlerden bahsediyor. 12. ayete baktığımız zaman diyor ki yavrularım size yazıyorum. Şimdi bu teknon sözü, yavrularım ifadesi kimleri içine alıyordu? Ne demiştik? Mesih'te yeniden doğmuş yeni imanlıları kastediyor. Teknon sözüyle. Yavrularım derken Mesih'e evet demiş, yeniden doğmuş yeni bebek olan imanlıları içine aldığını ifade etmiştim. Onun için ayetin devamı şöyle diyordu. Günahlarınız bağışlandı. Günahlarınız bağışlandı. Şimdi şöyle demiştim, şöyle devam etmiştim. Günahlarımızın bağışlandığını bilmek güzel bir şey değil mi? Yani Rabbin bizlerin günahlarını bağışlamış olması aslında bizi gerçekten de teselli etmesi gereken en önemli gerçeklerden birisi olması gerekiyor değerli kardeşler. Ama Rab bizim günahlarımızı bağışlamış olması güzel. Ama bağışlamış olmakta kalmıyor. Aynı zamanda da bir beklentisi var. Yani Rab bizim günahlarımızı bağışlıyor, yeniden doğmamızı sağlıyor. Ama bizden de bir beklentisi var. Neydi o bu ayetlere göre baktığımızda? Bu dünyaya ait olmadığımız için dünyasal değerler ışığında yaşamamak. Dünyada yaşıyoruz ama buradaki değerlere bağlı olarak yaşamamızı istemiyor. Çünkü diyor ki ben sizi seviyorum ve sevginizi başka şeylerle paylaşmanızı istemiyorum. Hatta diyor ki, çok güzel bir ifade değil, ben diyor kıskanç bir tanrıyım. Şimdi Rabbin kıskançlığı, Rab Tanrı'nın kıskançlığı bizim kıskançlığımız gibi değil. Çocuksu bir kıskançlık değil. Sende var, bende niye yok? Böyle bir kıskançlık değil. Sevmiş olmanın getirdiği bir sonuç, kıskançlık. Yani sevgisini, eğer ben eşimi seviyorsam, eşim istemiyor benim ona olan sevgimi bir başkalarıyla paylaşayım. Başka kişinin peşinden koşarak, başka kadınların peşinden koşayım. Herhalde yani, değil mi? Şimdi Rab de bizleri sonsuz sevgiyle sevdi. Evlat edindi. O sevgiyi biz onunla paylaşmamızı istiyor. Değerli kardeşler, yani dünyasal değerlere bağlı bir hayat olmasın bizim hayatımız. Ayaklarımız evet bu dünyada ama aklımız ve yüreğimiz Kolosalar mektubunda ifade ettiği gibi göksel değerlere odaklı olmalıdır. Söylemek kolay ama olmalıdır. Yüreğimiz göksel değerlere odaklı ama dünyasal değerlere de sırtımızı dönmüş olmamız gerekiyor. Çünkü 16. ayete baktığımız zaman neden bunu söylüyorum? Şöyle demiştim. 16. ayet 2. bölüm oraya kurdele koyun lütfen. 1. Yuhanna mektubu 2. bölüme. 16. ayet ne diyor? Benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur Tanrı'dandır mı diyor? Hayır. Babadan değil, dünyadandır. İşte bu değerler, dünyasal değerler dünyaya ait olmuş olduğu için bizler o değerlere bağlı bir şekilde hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. Olmamalı değerli kardeşler. Her ne kadar zorlanmış da olsak bazı durumlarda hayır olmamalı. Ve şöyle devam etmiştim. Yaşamın birçok alanında görüyoruz ki sevgi ve nefret aslında birbirine sırt sırta. Yani zıt aslında, doğru mu? Nefret ve sevgi. Ama aslında birbirini tamamlayan, kol kola yürüyen, iç içe olan bir gerçek olduğunu söylemiştim. Neden bunu ifade ettim? Çünkü eşini seven bir koca, eşine zarar verebilecek ne varsa ondan hoşnut olmalı. Öyle mi? Hayır, nefret etmeli. Yani eğer ben eşimi seviyorsam, eşime zarar verecek bir şey varsa eğer, ben o şeylerden nefret etmem gerekiyor ki benim sevgim ona karşı devam etsin. Benim sevdiğim Tanrı, sevdiğimi söylediğim Tanrı, eğer onu hoşnut etmeyen şeyler varsa, dünyasal değerler, ben o değerlerden uzak durmam gerekiyor ki Tanrım bunu görmüş olsun. Evet, Recep beni seviyor gerçekten. Sırtını dönmüş dünyasal değerlere. Ha? Onun için diyorum, nefretle sevgi sanki zıt sırta görünmüş olsa da, sırt sırta görünmüş olsa da tamamıyla kol kola iç içe olduğunu görüyoruz. O nedenle 97. mezmurda şöyle okumuştuk. 97. mezmur 10. ayette. 97. mezmur 10. ayet. Ey sizler diyor. Rabbi sevenler, bakın bu çok önemli, altını çizin. Ey sizler, yani genel konuşmuyor, dünya insanlarına konuşmuyor. Ey sizler Rabbi sevenler, yani nedir? Rabbi kabul edenler, Rabbin çocukları, Rabbin izinde yürüyenler, Rabbe bağlı bir şekilde hayatı olanlar. Ey sizler Rabbi sevenler, kötülükten tiksinin. Değerli kardeşler, Allah aşkına ben size bir şey sormak istiyorum. Bu tiksinmeden çok daha öte bir söz var mı? Hepimizin tiksindiği bir şey var mı? Hayatında tiksinti duyduğu. Var değil mi? Var. Bakın, ben annemden biliyorum. Biliyorsunuz analar çocukların her şeyini temizler. Ve büyürler yine temizler. Hiç sorun değil. Benim annem hep şöyle derdi. Her şeyinizi temizlerim. Her şeyi yapmışımdır hayatımda ama kusmuktan çok tiksiniyorum. Yani bazen ya fazla kaçırırdık yemeği ya uygun olmayan bir şey yerdik, kusardık. Annem yerine babam yardımcı olurdu. Bakın, tiksinti böyle bir şey. Bakın, kusmuk deyince yüzünüzün şekli şemali değişti. Bakın, bizim var ya dünyasal değerlere aynı o yüzümüz şemalimiz değişsin değerli kardeşler. Tiksinti, iğrenelim. Sırtımızı gerçekten tam olaraktan çevirin. Ey sizler Rabbi sevenler! Kötülükten tiksinin. Yani eğer Rabbi seviyorsan ama diğer taraftan da Rab ile ilişkini bozabilecek ne varsa onlardan nefret etmiyorsan çok üzücü olan bir şey. Nefret de ediyor olmalısın. Tanrı'yı sevdiğini söylüyorsan eğer onu hoşnut eden ne varsa onu hoşnut etmeyen daha doğrusu ne varsa onlardan da nefret etmek zorundasın değerli kardeşler. Bu şekilde söylemiştim. Yani Rab Tanrımıza yönelik olan sevgi, Rab Tanrımıza karşı olan, ona acı verebilecek, onu üzecek her şeye nefret duyar. Şimdi bu düşünceyi destekledik bir ayetle. Tabii uzun bir süre olduğu için ben hızlı hızlı okuyorum bu özeti. Ondan sonra ki konumuza kaldığımız yerden devam edelim. 12. bölüm. Romalılar 12'den bir ayet söyledim. Bu düşünceyi desteklemek için. Romalılar mektubu 12 ayet 9. Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Bu çok önemli bir şey. Hani canım, gülüm, balım diyoruz değil mi bazen? Arkadan da başka. Bak Cengiz, bir şey söyleyeyim. Lafa yani uygun olduğu için. Bunu ben burada çok söyledim. Eski kardeşler çok iyi bilirler bunu. Şimdi ben evlilik semineri yaptığım dönemlerde birkaç yerde yaptım. Her zaman şuydu sorun. Yani eşim bana yeterince itaat etmiyor. Boyun eğmiyor. Hani kutsal kitapta diyor ya eş kocasına boyun eğmesi lazım. Ama koca da onu sevmesi lazım. Öbür tarafı söyleyen yok. Şimdi şöyle diyorum onlara. Bakın, eğer kadına, eşine, sevgili eşine, canım benim, seni ben çok seviyorum, gülüm balım derken, o eşin senin hayatında o gülümü, o balımı göremiyorsa, hepsi hikaye. Anlatabiliyor muyum? Yani eşim benim hayatıma baktığında şunu görmesi lazım, ya Recep beni gerçekten seviyor. Bu çok önemli. Yani eşim baktığında bunu görebiliyorsa ya Recep'in sevgisi gerçek. Bunu davranışlarında görmesi lazım. Doğru mu? Onun için kutsal kitapta güzel bir ilke var. Onları yüreğinde olan sevgiden tanıyacaksınız. Hayır, meyvelerinden tanıyacaksınız. Yani dışa yansıyan bir şey. Değil mi? Yani benim eşime olan sevgim dışarıda görülmeli. Onun için evet ben eşimi yeterince sevmem gerekiyor ki davranışlarımla bakın bunu çok önemli vurguluyorum ki o sevgi onun bana itaat etmesini sağlasın. Yani sevgi gerçek sevgi onun boyun eğmesini sağlıyor. O açıdan eğer eş bu başa hani krone diyoruz ya taç olabilmesi için önce ben iyi bir baş olmam lazım. O iyi baş isen, o başı da baş yapan işte o taç. Bilmem biraz anlatabildim mi? Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. 12. bölüm 9. ayet. Şimdi Tanrı'dan doğmuş diyoruz. Yani Mesih'in kanı aracılığıyla yukarıdan doğmuş. Tanrı'dan doğmuş. Mesih'te doğmuş birinin dünyaya dostluğu o kişinin Tanrı'ya sadık olmadığını bana gösteriyor. Eğer yeniden doğduğunu söylüyorsan, yukarıdan doğduğunu söylüyorsan sevgili kardeşim, o zaman dünyaya dost isen, dünyaya bağlı bir hayatın varsa kusura bakma, o zaman Rab'be sadık olmadığının bir göstergesi. Onun için değerli kardeşler, bunu kutsal kitap vefasızlık olarak, hiç duydunuz mu bu sözü vefasız? İyiliklerin kıymetini bilmeyen, hani iyilikleri ve sevgiyi unutan kişi, vefasız demek. Bakın ne diyor kutsal kitap? Bu ayetle Yakup 4-4. Bakın 4-4'lük bir ayet, 4-4 diyoruz ya, tam 4-4'lük bir ayet. Ne diyor? 4-4. Ey vefasızlar diyor. Bu müthiş bir ifade. İyilikleri çabuk unutan Recep. Rabbin sevgisini çabuk unutan Recep. Bunu demek istiyor. Ey vefasız olan sen. Dünyaya dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musun? Bakın, dünyayla dost olmak isteyen kendini Tanrı'ya düşman eder. Ne dersiniz? Doğru mu? Tabii ki dünya derken o güzelim doğayı kastetmiyoruz burada. O güzelim doğaya ben çıkar, yürüyüş yaparım, dua ederim büyük bir keyifle, coşkuyla, sevinçle. Burada kastedilen ne? Dünyaya olan dostluk, dünyasal sistemi kastediyor. Yani bakın, dünya değişik biçimlerde müziğiyle, siyasetiyle, politikasıyla, hatta sanatıyla ne yapıyor? Bizlere biçim veriyor değil mi hatun? Gerçekten bakın, bugün gençlerin, yani bütün gençleri içine sokmuyorum ama gerçekten bakıyorum, yani imanlı gençlerin o ilahilere olan bağlılığı onların hayatında harika bir şekilde yansıyor. Bazı gençler görüyorum, dünyasal bu, yani karşı değilim bakın, yanlış bir eleştiri olaraktan almayın bunu üzerinize. Öyle müzikler var ki, ben bir gün Espan'dayım, ayaktayım, yanımda adam dinliyor kulaklıkta. Hareket bu. Gözler kapalı. Ama müzik ne? Dım dım cüs cüs cüs dım dım cüs cüs. Değerli kardeşler, adamın dünyası gitmiş. Rab'de olmak farklı bir şey değerli kardeşler. Rab'de olmak farklı bir şey. Bize biçim veren dünya olmasın. Dünyasal değerler olmasın. Rabbin sözü bize biçim versin. Vücudumuzda beden alsın değerli kardeşler. Onun için burada kastedilen dünyaya dost olmayın. Yani dünyasal değerler. Bu sistem siyasetiyle, müziğiyle, sanatıyla, her şeyiyle ne yapıyor? Bizlere biçim veriyor. Doğru mu Hatice? Bizlere biçim veriyor. Bizleri şekillendiriyor değerli kardeşler. Ayrıca ikinci bölümün bu üç ayetinden anlaşılıyor ki Tanrı'nın yeri yeni doğmuş yavruları olaraktan başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? Yeniden doğduğumuz için Tanrı'nın yavrusu, bebekleri olaraktan başlıyoruz. Ama bakın, başladığımız noktada kalmıyoruz. Kalmamız gerekmiyor. İleriye doğru onu tanımakta ilerlememiz gerektiği bize, büyümemiz gerektiği bize açıklanıyor, söyleniyor değerli kardeşler. Ancak bu kapsamda gelişen bir imanlı, yani bebek evet ama bebek olarak kalmayıp devam ederek çocuk, genç ve baba, olgunluğa giden yolda ilerliyor olması lazım. Rabbim bizlerden görmek istediği nokta bu. Recep 40 yıldır imanlı, 79'da iman etti. Hala bir değişim yoksa ne yazık. Rab bizi doğduğumuz noktada görmek istemiyor değerli kardeşler. Gelişip onu tanımakta ilerlememizi söylüyor. Onun için gençler, çocuklar, babalar, gençler ifadesi var. Her biri farklı farklı bir süreç. Doğru mu? Doğru mu? Gençler. Örneğin burada gençler derken kimleri kastediyordu? Hatırlayabilecek misiniz? zafer elde etmiş kişileri. Yani artık bebeklik süreci bitmiş, ilerlemiş, artık dinamik, genç, zinde, başarılı, yani mücadele etmekte başarılı, fetih, yani fatihler, yani zafer elde etmiş olan kişiler diyebiliriz. Ve bu kişiler nasıl zafer elde ediyorlardı? Hatırlayın bunu. Okuduk. İkinci bölümde, 1. Yuhanna Mektubu 2. bölümde. Bakın 14. ayeti. Ne diyor? Gençler size yazdım diyor. Çünkü güçlüsünüz. Bakın bu çok önemli. Altını çizin. Güçlüsünüz. Neden? Soru sorun. Neden güçlü gençler? Bakın ne diyor? Tanrı sözü içinizde yaşıyor. Değerli kardeşler, bu çok önemli bir ifade. Bakın demiyor. Güçlüsünüz. Çünkü Tanrı'nın sözü içinizde. Tanrı'nın sözü içimizde olabilir. Ama eğer Tanrı'nın sözü içimizde işler durumda değilse, yani Rabbin sözü çalışmıyorsa benim hayatımda, eğer o söz işler durumda değilse, ben izin vermediysem o sözün hayatımda iş görmesine, o söz beni yontmayacak. O söz benim değişmemi sağlamayacak değerli kardeşler. Gençler neden güçlü? Çünkü Rabbin sözü yaşıyor. Yaşıyor ne demek? Duruyor değil, yaşıyor. Yani hareket halinde. Hareket halinde, dikkat edin. İşler durumda. Çalışıyor durumda değerli kardeşler. Onun için bu ilerlemenin ön koşulu bu değerli kardeşler. Ve son olaraktan şöyle demiştim. Sözde gelişip büyümek, şeytanı geriye püskürtebilmenin tek yoludur. Rabbimizin kendisi de çöldeki denenmesinde sözü kullanmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır, yazılmıştır diyerek. O açıdan ne diyor? Ruhsal silahlar hakkında konuşurken. Efesler Mektubu 6. bölümde. Ve orada birçok silahlardan söz ediyor. Bir de bir silahtan söz ediyor. Rabbin sözünü ifade eden 6. bölümün 17. ayeti. Ruhun kılıcını, yani Tanrı'nın sözünü elinize alın. Şimdi baktığımız zaman kalkan nedir? Korunmak için. Değil mi? Miğfer nedir? Başa takılan, o da korunmak için. Ama kılıç nedir? Kılıç savunma silahıdır. Yani Rabbin sözünü ne kadar iyi bilirsen, o sözle ne kadar iyi gelişirsen, gelebilecek bütün saldırıları karşı geriye püskürtme olanağına kavuşmuş olursun dedik ve bu şekilde noktalamıştık değerli kardeşler. Şimdi hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine o ayetler içerisinde kalacağım biraz, ondan sonra sonraki ayetlere kayarız. Yani 12, 13, 14'e odaklanıyoruz. 13. ayete baktığımız zaman o son kısmında yani yavrularım sözü için teknon sözü kullanılıyor, yavrularım. 12. ayette. Ama 13. ayete baktığımız zaman teknon sözü yok. Ne var? Pedion. Pedion sözü kullanılmış. Yani çocuk demek. Çocuk. Ama nasıl bir çocuk? Daha olgunlaşmamış. Adı üstünde değil mi? Çocuk daha olgunlaşmamış. Yani yeni imanlılar. Bebeklik süresini geçmiş, biraz ilerlemiş imanları kastediyor. Şöyle diyebiliriz değerli kardeşler. 12. ayetteki teknon, yavrular ifadesi birkaç aylık yeni doğmuşları, yeni imanları söylüyoruz. Teknon sözü. Pedion sözüne baktığımız zaman 13. ayete, o da konuşmada. Çünkü çocuk oldu ya, şimdi bebeklik döneminde pek o yok değil mi? Bebek biberonla besleniyor zaten, doğru mu? Ve bu çocuk ifadesinde konuşmada, anlayışta, düşüncede daha da olgunlaşmış, yani birkaç yıllık imanları kastediyor. Yani bedensel çocuklar gibi ruhsal Çocuklar da babalarını tanıyor. Ama büyümek için daha öğrenecek, yapacak çok şeyi var. Bebek, çocuk da olsa çocukların da öğrenecek çok şeyi, babaların bile öğrenecek çok şeyi var. Ama babalar tabii ki o bebeklik dönemin geçmiş olduğu için, çocukluk dönemi geçmiş olduğu için tabii ki farklı bir noktadalar. Şimdi toparlarsak eğer tümünü, babalar, gençler, çocuklar. İman aracılığıyla yeniden doğmuş, Rabbin ailesinde yerini almış kişiler. Üçünü bir bütün olaraktan görmemiz gerekiyor. Şimdi her biri farklı noktada. Şimdi değerli kardeşler, eğer bebeklik dönemi bitip çocukluk dönemine girdiğin zaman babalığa doğru giden sürece doğru ilerlerken o zaman bu dünyasal değerler konusunda daha ileride olmuş olduğun için belki sırtını dönmek daha da mümkün hale geliyor. Yani bebeklik dönemi, ilk imanlı dönemini düşünün. Belki düşüşler daha çok oluyor değil mi? Ama biraz ilerledikçe bir takım şeyleri geride bırakmış olduğun için, ilerlemiş olduğun için hani stabil diyoruz ya, daha durağan, durma imkanına kavuşuyoruz. Biraz daha ilerlemiş olduğumuz için sevgili kardeşler. O açıdan böyle kişiler maddi değerlere, dünyasal değerlere sırtını dönmesi çok daha mümkün görünüyor. Şimdi böyle kişileri şöyle açıklayabiliriz. Şimdi bebekken neyle oynuyoruz? Çocukken biraz oyuncaklarımız var değil mi? Bebeklik döneminde değil mi? Çocukluk döneminde, birazcık gelişme döneminde oyuncaklarımız var. Oyuncaklarımızla oynuyoruz. Yani oyuncağa ilgi duyuyorsun. Ama büyüdüğün zaman, gençliğe doğru devam ettiğin zaman oyuncaklara karşı ilgin var mı? Hatun, bebeğin var mıydı senin, oyuncak bebeğin? Vardı. Peki şimdi o bebeğe ilgi duyuyor musun? Değildi. Ya da benim vardı kendi oyuncağım. Telden yaptığım bir oyuncak. Şimdi hiç ilgi alanım değil. Neden? Artık o dönem bitti. Çocukluk dönemi bitti. İleriye doğru ilerlemekteyiz, gelişmekteyiz değerli kardeşler. Artık benim için o çekicilik kaybolmuştur. Bizlerde de ruhsal kapsamda aynı şekilde olması gerekiyor. Onun için Pavlos'un çok güzel bir şekilde Korintoslara yazmış olduğu ilk mektupta, bakın, ilk mektupta ifade ettiği gibi Korintoslara yazdığı 1. mektup 13. bölüm 11. ayet. Değerli kardeşler. 13. bölüm 11. ayet. 13-11. Bakın ne diyor? Ne diyor Hatice?
Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar. Çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocukça davranışları bıraktım.
Söylediklerim doğru mu şimdi? Bakın çok ne kadar net ve açık. Çocukken çocuk gibi konuşur, çocuk gibi anlar, çocuk gibi düşünürdüm. Yetişkin biri olunca çocuksu davranışları bıraktım. Eğer devam ediyorsan sende bir anormallik var demektir zaten. Hani diyoruz ya, behindert diyoruz yani, değil mi? Yani bir takım şeyleri hala çocuksu. Büyük, kocaman olmuş ama hala çocuksu davranışlar sergiliyor. Onun için 14. bölümü atla, 14. bölüme bakın, 20. ayete. Yani bunu bir şekilde vurgulamak açısından söylüyorum. 14. bölüm 20. ayette açıkça vurguluyor Pavlos. Onun için diyor, düşünmekte, ne diyor düşünmekte? Çocuklar gibi olun. Öyle mi diyor? Söyle bakayım ne diyor?
Kardeşler, çocuk gibi düşünmeyin. Kötülük konusunda çocuklar gibi Ama düşünmekte yetişkinler gibi ol.
Burası çok önemli. Düşünmekte yetişkinler gibi olun. Çocuksu davranmayın değerli kardeşler. Yani dengesiz, ilişkilerimize zarar verebilecek çocuksu davranışları bırakalım. Geride artık onları gömelim bir şekilde değerli kardeşler. Onun için Rab İsa Mesih'e iman etmiş, onunla birlikte yürümeye karar vermiş olan kişi dünyaya, dünyasal değerlere sırtını çevirmiş olan kişidir. Neden? Hemen söyleyin. Çünkü dünya ve dünyasal yapı İsa Mesih'ten nefret ettiği için. Değil mi? Karşı duruyor, direniyor. Dünya Mesih'e karşı değerli kardeşler. Onun için bu yüzden tüm yapısıyla bizi dünya ne yapıyor? Mesih'ten koparmaya çalışıyor. Bakışımızı başka yöne çevirmeye çalışıyor. Değişik şeyleri kullanaraktan. Bunu hepimizin hayatında bazen başarıyor, bazen de başaramıyor değerli kardeşler. Yapılması gereken nedir? İman ettiğimiz noktada kalmamaktır. Eğer bizler iman ettiğimiz noktada kalmayıp, ilerleme yönünde adımları atarak, olgunluğa giden yolda biz yola devam edersek, öğrenmeye devam edersek, emin olun bu noktalar bizde ortadan kalkmış olacak sevgili kardeşler. Bunu çok net, çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Onun için Rabbin sözüne bağlı bir şekilde yaşamak, sözünden öğrenmek, öğrendiklerini yaşama, sokmak gerekiyor büyümek için, gelişmek için, olman gereken noktaya gelebilmek için değerli kardeşler. Onun için şeyde ne dedik? Petrus mektubunda, 2. Petrus mektubunda bakın 2. Petrus mektubu 3. bölüm 18. ayet. 2. Petrus mektubu 3.18. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in, dikkat edin, inayetinde ve onu ne diyor? Evet, tanımakta ilerleseniz fena olmaz. Hayır. Ayşe kaşlarını yukarı kaldırıyor. Hayır. Bakın ne diyor? Bir buyruk var. Rabbi tanımakta ilerleyin. İlerlemek zorundasın. İman ettiğin noktada kalmamız gerekmiyor değerli kardeşler. İlerlemeliyiz. Söz aracılığıyla öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi de az önce ifade ettiğim gibi yaşama koyarak yola devam edeceğiz değerli kardeşler. Onun için kendime şu soruyu sorma gereği duydum. O zaman Recep dedim, ne durumdasın? Ne durumdayım? Ya da siz kendinize ne durumdasınız sevgili kardeşler? Recep dedim, yerinde mi sayıyorsun? Ya da sizler iman ettiğiniz noktada mısınız hala? Yerinizde mi sayıyorsunuz? Genelde ne oluyor? Gereksiz şeylere odaklandığımız için. Yani istersen bir camı açar mısın? Birazcık hava alalım. Ve gerçekten gereksiz şeylere odaklanmış olduğumuz için, gereksiz olan şeylere gözümüzü odaklamış olduğumuz için sevgili kardeşler, çok açık, çok net bir şekilde ne oluyor? Yerimizde saymaya devam ediyoruz. Bu kadar açık. Bu kadar net değerli kardeşler. Ama bizden beklenen nedir? Tam tersidir. Tam tersidir değerli kardeşler. Elde ettiğimiz değerlere sımsıkı sarılacağız. Kıymetini bileceğiz ve onları hayatımıza sokacağız. Ve olgunluğa giden, yani ben şöyle diyorum kutsal kitaba göre. Babalığa giden bir süreç var. Anneliğe giden bir süreç var. Değil mi? Anne, değil mi? Anne olduktan sonra, değil mi? Daha çok olgunlaşıyor. Aynı şekilde babalığa giden, anneliğe giden, o olgunluğa giden yolda ilerlememiz gerekiyor değerli kardeşler. Onun için bu yolda sağlıklı bir şekilde, olgunluğa giden yolda sağlıklı bir şekilde devam edebilmek için değerli kardeşler, başka bir ifadeyle babalığa doğru giden yolda ilerleyebilmek için Rab Tanrı ile birlikte hareket etmeyi öğrenmemiz lazım. Adımlarımızı onunla birlikte atmayı, yani onun isteği yönünde, hani onun istemi doğrultusunda adımlarımızı atmamız gerekiyor. Kendi kafamızdaki doğrulara göre değil, bize ne öğrettiyse öğrettiği şekilde, öğretiye bağlı kalarak adımlarımızı onun yürüdüğü yolda o ayak izlerini takip ederek yola devam etmemiz gerekiyor kesinlikle. Bunun da belirgin dışa yansıyan göstergesi ne? İşareti ne? Ne olabilir dışa yansıyan işareti? Bebek ne yapar? Biberon, değil mi? Biberon vardır bebekte. Peki 2 yaşına, 3 yaşına, 4 yaşına gelmiş kişide biberon var mı? Ya da 5 yaşına, 6 yaşına gelmiş kişide? Yok. Örneğin bizim torunlardan örnek verebilirim. Daha önce küçücük bir biberonu vardı. Annesi veriyordu biberon ağzında. Şimdi ne var biliyor musunuz? Önlüğü takıyor, bardaktan su içiyor. Ve yemeğini tabakta kendisi yiyor. Kaç yaşında? 2 yaşında. Değerli kardeşler, biberon yok artık. O zaman ne diyebiliriz? Biberonu bırakıp katı yiyecek. Yemeğe başlayan çocuklar gibi önlük takmaması gerekiyor. Bebeklik bitiyor, çocuklar olmamız gerekiyor. Sonra ne oluyor? Çocukluk süreci de bitiyor değil mi? Hani önlük takma süreci de bitiyor. Ha? O da bitecek. Senin çocuk kaç yaşında? Kız, oğlan kaç yaşında senin oğlan? 9 yaşında önlük takıyor mu? Yok. Ya. Bakın çok ilginç değil mi? Önlük takmıyor artık 9 yaşında. İleriye doğru bir giden süreç olmuş olduğu için değerli kardeşler. Onun için Yuhanna harika bir şekilde ifade ediyor. Bebelik bitiyor, çocukluk başlıyor. Çocukluk bittiği zaman da artık babalığa doğru giden bir, olgunluğa doğru giden bir süreç başlamış oluyor değerli kardeşler. İşte tüm aşamalardan geçerek bu noktaya gelebilmenin yolu da, bunun da bir yolu var. Biz bu aşamaya nasıl geliyoruz? 3 noktayla hızlı bir şekilde söyleyeceğim. 3 nokta. Hızlı bir şekilde söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi şu. Yani olgunluğa giden süreç sağlıklı bir şekilde nasıl devam edecek? Yani bebeklikten babalığa doğru giden süreç. Yani olgunluğa giden olan süreç nasıl sağlıklı bir şekilde devam edecek? 1. Değerli kardeşler. Tanrı'nın sözü ışığında adımlarımızı atmamız gerekiyor. Bu 1. Gelişmenin yolu bu. Rabbin sözü ışığında adımlarımızı atmamız gerekiyor. 2 nedir? Rab İsa Mesih'te yeterli güce sahip olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani güç, bende güç yok. Bende olan da güç var. Yani ben ona sahibim, o zaman güçlüyüm. Doğru mu? Yani bu gücü zaman zaman unutuyoruz. İçinde bulunduğumuz durumlar içerisine, bazen hoş olmayan durumlar içerisine düştüğümüzde. 2. nokta bu. 3. nokta şu. Kötü olan üzerinde, yani iblis üzerinde Rabbimiz ne yaptı? Zafer elde etti değil mi? O zaman biz de o zafere ortak mıyız? Ortağız. O zaman biz bunu da bilmemiz lazım. Zafer elde edilmiş olduğunu bilmek zorundayız. 3 nokta. 1. noktamızı açıklık getirmeye çalışırken şunu söyleyelim. 1. Tanrı sözü ışığında adımlarımızı atmak. 14. ayete bakalım. Ayet 14. Son kısmı ne diyor? Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Bakın, az önce ifade ettim değil mi? Tanrı'nın sözü içinizde demiyor. Tanrı'nın sözü içinizde yaşıyor. Yani işler durumda. Çalışıyor durumda. Eğer ben sözün hayatımda çalışmasına izin verirsem, işlemesine izin verirsem, o söz beni değiştiriyor o zaman. O söz beni o zaman yontmaya devam ediyor. Değerli kardeşler. Onun için Tanrı da doğmuş bir kişi o zaman ne yapar? Tanrısal ilkelere bağlı bir şekilde, yani sözüne, Tanrı'nın önergesine, önergelerine bağlı bir şekilde, söylenenlere itaat ederek bağlı bir şekilde o ilkelerin arkasından gider. O ilkeleri izler büyüyebilmesi için. Onun için 2. Timoteos'a her zaman burada kullandığımız bir ayet var. Çok sevdiğimiz bir ayet. Ezberleyin demiştim. Hatta belki de ezberlediniz. 2. Timoteos mektubu 3. bölüm 16. ayet. Kutsal yazıların tümü nedir? Tanrı esinlemesidir diyor. Yani Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Onun bunun sözleri değil. Tanrı'dan kaynaklanmıştır. Bakın ne diyor öğretmek? Azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Peki bu nasıl olacak? Beni nasıl eğitebilecek söz, nasıl bana öğretebilecek, beni olmam gereken noktaya getirecek, olmam gereken noktaya gelmemi sağlayacak? Ciddiye alırsan doğru. Yani ciddiye alabilmen için söz ile iç içe bir hayatın olması lazım. Doğru mu? Rabbin sözü beni doğru yola getirebilmesi için söze yakın bir hayatım olması gerekiyor. Yani söz hayatımda işler durumda olması gerekiyor ki onda gelişip sağlıklı bir şekilde büyüyebileyim değerli kardeşler. Bakın sözü bilmek yetmiyor. Sözü çok iyi biliyor olabiliriz ama bu yetmiyor değerli kardeşler. Bildiğimiz söz diyoruz ya, iki ağızlı kılıçtan keskin bir söz diyoruz. Bunu bilmek de yetmiyor. Bilebilirsin, Rabbin sözü balyoz gibidir diyor değil mi? Parçalayan, güçlü, etkili, bunu bilmek yetmiyor. Ama bu sözü, yani senin yüreğindeki gerçekleri açığa çıkartan bu söz, parçalayan bir söz, aydınlatan bu söz, yaşama sokulmadıkça, o söz yaşamda beden almadıkça, vücut almadıkça kesinlikle değişim olmayacak. Yani yontulma olmayacak. Çünkü yonta yonta bizi olmamız gereken noktaya getiriyor. O zaman şunu söylersek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu gerçeği bilenler, değerli kardeşler, yani söze yakın olma gerçeğini bilen kişiler, o zaman diyebilir miyiz? Bu gerçeği sevenlerle aynı değil. Şimdi bilebilirsin ama sevmeyebilirsin. Doğru mu? Yani bilmekle sevmek birbirinden farklı şeyler, öyle değil mi? Ama bakın, gerçeği sevenlerle, dikkat edin lütfen, gerçeği yaşayanlar, gerçeği sevenlerle, gerçeği yaşayanlar, yani yerine getirenler, yaşama sokanlar da bir değil. Yani sen sevdiğini söyleyebilirsin Rabbin sözünü ama yerine getirmiyor olabilirsin. Mümkün mü? Evet. Diyor ya, beni seven sözümü, buyruklarımı yerine getirir diyor. Doğru mu? Burada değerli kardeşler, Yuhanna'nın vurgulamak istediği gerçek bu. Sevmek, bilmek ama yetmiyor. İkincisi çok önemli. Yerine getirmek. Değerli kardeşler. Hepsi birer halka gibi düşünün. Birbirine iç içe geçmiş birer halka olarak da. Onun için sözü bilmek, sözü öğrenmek, ki burada öğreniyoruz. İyi midir? Sözü bilmek, öğrenmek iyi midir? Tabii ki iyidir. Peki, sözü sevmek, Söze hayran kalmak diyebilir miyiz? Daha da iyidir. Hayranım söze. Doğru mu? Sözü sevmek, söze hayran kalmak daha da iyidir. Ama bana göre sözü yaşamak çok daha iyidir. Bakın aradaki farkı görebiliyor musunuz? Yuhanna burada bunu önümüze koyuyor. Bilebilirsin. Sevdiğini söyle, buna iyi şeyler. Ama çok daha iyi, en iyisi var. Yaşama sokmak. Amin. Yaşama sokmak. Bence diyorum ki hepimizde eksiklik olan bu. Emin olun. Doğru mu hatun? Bak ne güzel. Gerçekten. Ben zaten hazırlık yaparken Rab bana konuşuyor ya. Rab bana konuşuyor direkt olarak. Her imanının, gördüğüm kiliselerde de gördüğüm birçok imanın en büyük eksiklik bu. Harika biliyorlar, sevdiğini ilan ediyorlar, haykırıyorlar, ilahilerdeki o coşkuda görüyorsun. Ama yerine getirme konusunda çok zayıflar. Bazen sakın yanlış anlamayın, söze uymamız gerekirken sözü kendimize uydurmaya çalışıyoruz. Böyle yapanlar da var maalesef. Maalesef. Bizler böyle olmayalım sevgili kardeşler. Bizler böyle olmuyorum. Bizler söz ile özdeş olacağız. İç içe. Un ve su. Çok yaşa. Un ve su. İkisi ayrı şeyler. Karıştırıyorsun Hatice. Hamur oluyor. Peki çıkart içinden unu. Çıkartamazsın. Bitti. Artık özdeş olmuş. Su hamur olmuş artık. Un ve su hamur olmuş değerli kardeşler. Demek ki söz biçim alacak benim vücutta. Biçim alması gerekiyor. Onun için işler durumda olması gerekiyor. Bunu söyledim özellikle. Yani öğrenilen kazanımlar yaşama konması gerekiyor. Ama konmuyor maalesef. İsim taşıyorlar Hristiyan. İsmini taşıyorlar. Bakın çok gördüm. Bu da yanlış anlaşılmasın lütfen. Gururla haçı taşıyorlar boynunda. Bir aksesuar olaraktan. Büyük bir gururla haçı boynunda taşıyorlar. Ama Rab'be uygun yaşam yaşamıyorlar. Onu hoşnut edecek bir tutum içerisinde değiller. Yapılması gereken nedir? Rabbin sözünün içimde işlemesine izin vermem gerekir. Nasıl olacak bu? Kutsal Ruh ve söz aracılığıyla. Kutsal Ruh buna destek verecek. Sen izin vereceksin, sen. Rab bunu otomatikman yapmayacak. Hiçbir şekilde değerli kardeşler. Onun için gerçek olan diri söz ile bizlerin düşüncelerini beslerken yaşamlarımız ne oluyor? Doğru bir şekilde gelişmeye, gelişerek olgunluğa ulaşma noktasına doğru ilerleyiş devam edecektir. Birincisi neydi? Tanrı sözü ışığında yaşamak demedik mi az önce? Tanrı sözü ışığında yaşamak. Yani sözü ışığında adımlarımızı atmak. İkincisi ne? Güçlü olduğumuzu bilmek. Yani güçlüyüz. Rabbin bizde olmasından dolayı bizler güçlüyüz. 14. ayetin ikinci kısmına bakın. Güçlüsünüz diyor, değil mi? İkinci kısım. Güçlüsünüz diyor. Demek ki Tanrı çocuğu her şeyi kendi gücüyle yapamayacağını ama Rabbimiz Mesih aracılığıyla sahip olduğu kutsal ruhun öncülüğü ve sözün desteğiyle çok şeyler yapabileceğini anlaması, bilmesi gerekiyor. Yuhanna 15 ayet 5. Yuhanna 15 ayet 5. Ben asmayım, siz çubuklarsınız diyor. Bende kalan çok meyve verir. Böyle bir şey var mı? Bende kalan çok meyve verir. Hayır. Diyor ki benim de kendisinde kaldığım kişi diyor. Bu nedir biliyor musunuz? Rab zaten bizde. Ama bana izin veren kişi, benim verdiğim desteği kabul eden kişi diyor ki çok meyve verir. Diyor ki bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bunu anlamak için kaç yıl imanlı olmamız gerekiyor? Değerli kardeşler. Rabbimiz bizler aracılığıyla ne yapmak istiyorsa lütfen izin verelim. Hayatımızda yapsın Rabbimiz. Sevinçle izin verelim. Başarılı olmanın sırrı Rabbimize sözü ve ruhu aracılığıyla işlemesine izin vermek zorundayız. Güç, ait olduğumuz Rabbimiz Mesih İsa'dan gelmiş olduğu için güçlüyüz. Hamdolsun. Güçlüyüz. İşte bu nedenledir ki haberci Pavlos şu ifadeyi kullanmaktan hiç çekinmiyor. Bakın Romalılar mektup 8. Pavlos bunu harika bir şekilde vurguluyor. Romalılar 8 ayet 37. Bakın bizi sevenin aracılığıyla ne diyor? Bizi sevenin aracılığıyla nokta nokta nokta galiplerden üstünüz. Bakın demiyor sadece galibiz. Galiplerden üstün diyor. Daha da yukarıya çıkartıyor değerli kardeşler. Yani içinde yaşamakta olduğumuz bu sıkıntı ve sorunların bol olduğu bu yeryüzünde, dünyada sadece bunlar üzerinde zafer elde etmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda da değerli kardeşler, onun aracılığıyla elde etmiş olduğumuz zaferle ne yapıyoruz? Rabbe yüceli getiriyoruz. Doğru mu? Hani karşılaştığımız bir durum karşısında zafer elde ettiğimiz zaman Rab hoşnut değil mi? Nasıl zafer elde ediyoruz? Rabbi hoşnut edecek tutum sergilediğimiz için, yani onun ilkelerine bağlı bir şekilde hareket ettiğimiz için, sözü doğru bir şekilde kullandığımız için zafer elde ediyoruz. Ve ne yapıyoruz bu zaferle? Tanrı'yı hoşnut ediyoruz değerli kardeşler. Ve başkalarına da ne olmuş oluyoruz? Bereket olmuş oluyoruz. Bakın Rabbe yücelik getirirken birbirimize de bereket olmuş oluyoruz. Harika bir şekilde. Onun için yine Romalılar mektubu 8. Lütfen bir kardeş okusun. Ayet 31. 8-31. Ayet 8. Bölüm 8 pardon. Ayet 31. Ne diyor?
Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir ki? Olabilir. Kim bize karşı olabilir?
Amin. Amin. Öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir değerli kardeşler? Bunu kabul ediyor musunuz? Amin diye. Ha, bunu kabul ediyor musunuz? O zaman bakın. Biz böyle bir ayrıcalığa sahibiz. Doğru mu? Bizler böyle bir ayrıcalığa sahip olmamıza rağmen değerli kardeşler. Bakın birbirimize destek olmamız gerekirken emin olun. İncir çekirdeği çok küçüktür biliyor musun? Öyle diyoruz Türkçe'de. İncir çekirdeğini doldurmayan mevzularla birbirimize tökez oluyoruz. Tökez. Köstek olma, kardeşine destek ol. Birbirimizi destekleyenler olalım. Birbirimizin elinden tutup ayağa kaldıranlar olalım. Bu çok önemli değerli kardeşler. Her birimizin birbirine ihtiyacı var. Onun için yalvarırım size arada bir. Arayın birbirinizi telefonda. Bir ayet oku. Ya işte bir ayet okuyordum. Bana çok konuştu. Bak işte Hatice kardeş sana ben bu ayet okumak istiyorum. İşte Enver kardeş ya da Enver bir başkasına. Cengiz bak sana ben bir ayet okumak istiyorum. Ya da gönderin bir ayet. Telefon. Cep telefonu olanlar. Değerli kardeşler. Müthiş bir şey. Gerçekten müthiş. Çok iyi bilinen bir örnek. Pekiştirmek istiyorum ve noktalayacağım. Şimdi bir firma başarısızlık var firmada ve birini çağırıyorlar dışarıdan. Yani firma neden başarısız? Bunun nedenini öğrenmek için adam, gelen adam konuşmasında böyle bir tane bundan daha büyük bir karton alıyor ve alıyor bu kartona böyle şöyle bakalım bir saniye. Alıyor. Böyle bir tane nokta yapıyor ve herkese gösteriyor böyle. Ne görüyorsunuz diyor firmadaki çalışanlara. Değil mi? Siz ne görüyorsunuz? Bir tane nokta, siyah bir nokta. Ve herkes diyor ki kainat-ı cin dediği gibi siyah bir nokta görüyoruz. İşte sizin sorununuz bu diyor. Ben elimde koskocaman beyaz bir kağıt tutuyorum. Karton tutuyorum. Bunu görmüyorsunuz kocaman kağıt, bembeyaz kağıdı. Oradaki o küçücük noktayı görüyorsunuz. İşte diyor sizin temel sorununuz bu değerli kardeşler. Yani bizler birbirimizi bina etmek yerine, değil mi? Destek verip ayağa kaldırmak yerine minnacık minnacık şeylerle birbirimizi rencide ediyoruz, birbirimizi üzüyoruz değerli kardeşler. İncir çekirdeğini doldurmayan minicik minicik mevzularla acıtıyoruz birbirimizi. Doğru mu? Doğru. Ben diyorum ki eğer benim davrandığım gibi Rab bana davranmış olsaydı yandım. Rab sizlerin davrandığı gibi Rab bize davransaydı yandınız sevgili kardeşler. Hiçbirimiz bakın bu noktaya gelemezdik. Rab bu kadar sabırla bizi taşıyor. Sabırla taşıyor ve taşımaya da devam edecek değerli kardeşler. Onun için Rabbimiz gerekeni yapıyor bizler için. O zaman şunu okuyalım 1. Senaküler 5. bölüm 24. ayette. Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir, bunu da yapacaktır diyor. Amin. Bakın kurtuluşumuz, bakın dikkat edin, kurtuluşumuz düşünün onun üzerinde. Neyi açıklıyor? Kurtuluşumuz bizim. Kolay mı oldu ya bu kurtuluş? Ha? Bu kurtuluş kolay mı oldu çarmıhta? Hayır. Çok kolay bir kurtuluş değildi. Kurtuluşumuz imkansızı yapabilecek güce sahip Tanrı olduğunu açıklıyor değerli kardeşler. Güvenilirdir. Bunu o yapacaktır. Ne gerekiyorsa. Şaşkınlık içerisinde olan öğrencilerine şöyle duyurdu Rabbimiz bu gerçeği. Matta 19:26. İnsanlar için bu imkansız. Ama Tanrı için her şey mümkün. Her şey mümkün. Ve son nokta diyor ki ve bu son nokta çok kısa. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bitirelim noktayla bitireceğim konuyu. Ne dedik üçüncüsü? Kötü olan üzerinde zafer elde edilmiş olduğunu bilmek. Birincisi neydi? Rabbin sözü ışığında yaşamak. İkincisi bizde olandan dolayı güçlü olduğumuzu bilmek. Üçüncüsü kötü olan üzerinde zafer elde edilmiş olduğunu bilmek. Yani 13. ayete noktalanın. Bakın 13. ayete. Ne diyor orada? Rabbimizin çarmıhta gerçekleştirdiği o müthiş, muhteşem kurtuluş aracılığıyla kötü olanı yendiniz diyor. Yendiniz. Bu neyi gösteriyor? Başı ezilmiş bir şeytan var. Bakın Amerika'da ben bunu örnek verdim sanırım. Amerika'da adamın evine, odasına şey giriyor, kocaman o piton yılanı giriyor. Kobra ya da piton. Adam silahıyla küt diye kafasından vuruyor. Kafası gitmiş, parçalanmış yılanın ama o hızlı hareketleriyle ortalığı darmadağın ediyor. Hayatımızı şeytan darmadağın edebiliyor. Kuyruk vuruşlarıyla. Ama kafası ezik. Çarmıhta kafası ezildi. Zehrini akıtamaz sevgili hatun, sevgili Hatice, sevgili Ayşe, Kristina, Enver, Cengiz, diğer kardeşler. Yürekten söylüyorum. Zehrini akıtamaz. O zaman gelin ona odaklanalım ve diri sözün hayatımızda yaşamasına izin verelim. 3.1. Rabbin sözü ışığında adımlarımızı atmaya devam edelim. 2. Bizde olandan dolayı güçlü olduğumuzu bilelim. Bazen unutuyoruz. Bunu unutmayalım. 3. Kötü olan üzerinde zafer edilmiş olduğu için iblis de zehrini kesinlikle içimize akıtamaz. O zaman diyebilir miyiz? Gelin birlikte. Güçlüyüm. Duymak istiyorum. Ama Rab'de güçlüyüm. Rab ile birlikte güçlüyüm. Yoksa bende güç yok. Gelin eğelim yüreklerimizi. Bizde olan o güce izin verelim. Rab hepimizi ayağa kaldırsın.